Ayrım 26.
Sofistlere karşı bir sofist, Sokrates. Sofistlerin en olumlu yanı, insanın bunalımlara düştüğü Atina'da insan sorunlarıyla ilgilenmiş olmalarıdır. Bunu kendisi de bir sofist olmakla birlikte, sofistlerin yolunu izlememiş olan Sokrates de belirler. Ona göre sofistler insan sorunlarıyla uğraşmakta haklıydılar, ne var ki sorunlara yöneliş biçimleri yani yöntemleri yanlıştı. Genellikle Sokrates de öbürlerinin yöntemine benzer bir yöntem kullanıyordu. Felsefeyi gündelik yaşama götürmek ya da sokağa dökmek diyebiliriz buna. Sokrates de sofistler gibi insan sorunlarını deşmeyi, insanlarla konuşup tartışarak bilgiye ulaşmayı amaçlıyordu. Aralarında önemli bir ayrılık vardı. Sofistler öğretmekte sınırlanırken Sokrates yalnızca aramayı öngörüyordu. Sokrates'in yöntemli olma kaygısı içinde bilgiye düzenli bir yönelişi vardı. Sokrates'in yaşamı ve kişiliği yorumlarla bulanıyor, aşırı yergilerle ve övgülerle gölgeleniyor. Onunla ilgili kuşku götürür tanıklıklar var. Yurttaşları onu neden ölüme mahkum ettiler? Siyasiler ondan ne istiyordu? Sitenin tanrılarına saygı göstermediği, başka tanrıların varlığını bildirdiği, gençlerin ahlakını bozduğu, hatta öğrettiklerine karşılık onlardan para aldığı doğru muydu? Öfkeli, ağzı bozuk, hem erkeklerle hem kadınlarla olabilen, özellikle genç erkeklere düşkün biri miydi? Yoksa tam anlamında yetkin bir bilge kişi miydi? Ne olursa olsun Sokrates, insanlık tarihinde dürüstlüğün, dirençliliğin, sözünün eri olmanın, yürekliliğin ya da kısacası erdemliliğin simgesi oldu. Epiktetos, Sokrates olmayı insan olmada bir üst aşama olarak görür ve şöyle der. Sokrates böyle Sokrates oldu, her durumda usundan başka bir şeye önem vermeyerek. Sana gelince sen henüz Sokrates değilsin, Sokrates olmak ister gibi yaşamalısın. Sokrates'le ilgili tanıklıklar. Evet, Atina sokaklarında o zaman bir başka sofist, Protagoras'tan ve Gorgias'tan daha yaşlı bir sofist dolaşmakta, insanlarla görüşe tartışa felsefe yapmaktadır. O hem sofisttir hem değildir. Protagoras, Gorgias, Trasmakos, Kritias, Prodikos, Öğütidemos gibi sofistler bilgilerine güvenirler. Sokrates'in böyle bir güveni yoktur, hep araştırır. Sokrates sofistlerin yöntemine kökten karşıdır. Platon'un Teages diyaloğunda Sokrates kendisinden ders almak isteyen Teages'in babasına Demodokos'a şöyle der. Bu adamlar öylesine bilgili ki gittikleri kentlerde en soylu, en varlıklı gençleri kendilerine bağlamak için kandırıyorlar. Sen ve oğlum bunlardan birini seçseniz çok iyi edersiniz. Beni seçmeniz iyi olmaz. Ben ne yapsam, ne etsem bu eşsiz bilgilerin hiçbirine ulaşamam. Ama hep söylediğim gibi çok küçük bir bilgi, aşk bilgisi bir yana her türlü bilgiden yoksun olduğumu söyleyebilirim. Bu konuda öncülerimizin ve çağdaşlarımızın herhangi birinden daha usta olduğuma inanıyorum. Onunla ilgili bilgilerimiz çok sevgili öğrencisi Platon'dan, komedi yazarı Aristofanes'ten, ayrıca Spintaros'tan ve Xenofanes'tendir. Apologia'da savunma, Kriton'da, Phaidon'da, Simposion'da şölen, Theaetetos'da, Parmenides'te Platon'un çizdiği Sokrates tam bir bilgedir. Sokrates'le ilgili en olumsuz, en yıkıcı, en güvenilmez tanıklık Aristofanes'in tanıklığıdır. Aristofanes bulutlarda, ayrıca kuşlar ve kurbağalarda Sokrates'in ve çömezlerinin iler tutar yerini bırakmıyor. Belli ki onun amacı Sokrates'i gülünç etmek. Aristofanes'e göre Sokrates bir lokma bir hırka yaşayan bir çömezler topluluğunun başıymış. Sokrates'ten doğru yaşamanın yollarını öğrenmeye çalışan bu çömezler benzi solmuş, avurdu çökmüş, dünyadan kopmuş, yarı ölü kişilermiş. Sokrates'in çileci okuluna girenler ona belli bir ücret öderlermiş, bir felsefe okulundan çok bir baldırı çıplaklar kampına benzeyen bu yerde pislik içinde yüzen insanlar felsefe, geometri, fizik, gökbilim, coğrafya gibi dersler okurlarmış. Bulutlar yazarı Sokrates'le o kadar uğraşmış ki bu tutumuyla onun ölümüne gerekçe hazırlamış. Sokrates savunmasında birçok kişiden yakınırken Aristofanes'in de adını anar. Aynı şeyi Aristofanes'in güldürüsünde de gördünüz. Bir Sokrates vardı orada, sahnede dolaştırılan bir Sokrates. Bugüne kadar hiç işitmediğim birçok konuda zırvalayıp duran bir Sokrates. Bulutlarda dekor da çok anlamlıdır. Bir yanda ticaret ve hırsızlık tanrısı Hermes'in resmi, öbür yanda Sokrates'in resmi görülür. Oyunun başlıca kişileri saf ve kendi halinde bir babayla, at yarışı tutkusuyla babayı boyunca borca sokmuş olan hayırsız bir oğuldur. Borçtan kurtulmanın yolunu arar baba. Şöyle bir çözüm bulur. Sokrates'in düşüncehanesine gidip oradaki bilge kişilerden güzel konuşmayı öğrenmek, böylece uydurma o savurmalar yapıp alacaklıları mat etmek ya da alacaklıları alacaklı olmadıklarına inandırmak. Adam oğlunu bu eğitim için kışkırtmaktadır. Bu adamlara parayı bastırdığın zaman sana doğru da konuşsan, eğri de konuşsan konuşmada üstün olmayı öğretiyorlar der. Böylece Sokrates bilgelerin en zavallısı, en dolapçısı olarak gösterilir. İnançlı ve yürekli bir bilge. Sokrates yontucu Sofroniskos'la Ebe Painarete'nin oğluydu. Bir kaynağa göre Anaxagoras'ın öğrencisi olmuş, o Atina'dan kovulunca çömezi Arkelaos'tan dersler almıştı. Diyojenes Laertios'a göre Arkelaos, İonya felsefesini Atina'ya getiren kişi olmakla fizikçi diye anılmıştır. Ancak Arkelaos, fizik diye adlandırılan ve Sokrates'le yerini ahlaka bırakan bu tür felsefenin son temsilcisidir. Diyojenes, Sokrates'in herkes yemek için yaşıyor, ben yaşamak için yiyorum dediğini yazar ve kalabalıklara şöyle dediğini bildirir. Ben yoksulum, bir şeyim yok, kendimi size veriyorum. Yazar ayrıca Sokrates'in karısı Santippe'nin huysuzluğunu anlatır. Sokrates mahkum olunca her zaman öldüğünü bir görsem diyen karısına bu muydu istediğin demiş. Baldıranı içeceği sıra kendisine yeni bir pelerin veren arkadaşına şöyle demiş. Eski pelerinim yaşarken iyiydi. Ölüme uygun düşmüyor mu? Kaynaklar bize Sokrates'in iyi bir asker olduğunu da bildiriyor. Potidaia Savaşı'nda 432-429, Amfipolis Savaşı'nda 422, Delion Savaşı'nda 424 yararlılıklar göstermiş, Delion Savaşı'nda attan düşen Ksenofanes'in yaşamını kurtarmıştır. 500'ler meclisi üyesiyken Alginus Adaları Midilli'nin doğusu olayında şiddet meraklılarına karşı koymuş, Ispartalıları yenen 406, Atinalı generallerin denize düşenleri kurtarmadıkları ve boğulanları gömmedikleri gerekçesiyle öldürülmelerini önlemiştir. Lakes'te Lysimachos Sokrates'i över. Hera hakkı için Sokrates, babanın adını yüceltiyorsun der. Lakes de övgüye katılır, Sokrates'in yürekliliğini anlatır. Yalnız babasına değil, yurduna da onur kattığını ben bir başka konuda gözümle gördüm. Delion bozgununda benimle çekiliyordu. İnan bana, başkaları da onun yaptığını yapmış olsaydı kentimizin onuru böylesine kötü zedelenmezdi. Diyojenes Laertios bu savaşta Atinalıların tabanları kaldırıp kaçtığını, Sokrates'in yavaş yavaş çekildiğini hatta zaman zaman ileriye çıkarak düşmanı durdurmaya çabaladığını anlatır. Platon'un Sokrates'le ilgili belirlemeleri Ksenofanes'inkiler kadar övgülüdür ama onunkilerden daha nesnel görünür. Sokrates ölüme mahkum edildikten sonra kendisini kaçırmak isteyen Kriton'a şunları söyler. Biz buradan gizlice kaçmaya karar verdiğimiz anda Atina devletinin yasaları karşımıza dikilir ve derse ki söyle bakalım Sokrates sen ne yapmak istiyorsun? Bu giriştiğin iş biz yasaları yıkmak ve bu arada tüm devleti yıkmak değil midir? Verilen yargıların geçerliliği kalmazsa bunlar kişilerin istemiyle tüm güçlerini yitirir ve yok olursa sanır mısın ki bu devlet varlığını sürdürebilir, yıkılıp gitmez? Bu söze ya da buna benzer bir söze karşı ne sözümüz olur Kriton? Site bizim için adaletsizce bir yargıda bulundu. Adaletin yargısı bunun tersi olacaktır mı diyeceğiz? İşte bize Platon'un anlattığı Sokrates böyle bir Sokrates'tir. Diyojenes Laertios'a göre Sokrates öz yapısı sağlam, demokrat bir kişidir. Bu ölüme mahkum edilmiş ilk filozof, evrenle ilgili araştırmanın bir yarar sağlamayacağına inandığı için fizik alanında herhangi bir çalışma yapmamış ve doğrudan ahlak araştırmasına yönelmiş. Dükkanlarda ya da alanlarda evlerde neyin iyi neyin kötü olduğunu araştırmak için tartışmalara girermiş. Tartışmalarında çok ateşli olurmuş, havaya yumruklar savurur, saçını başını yolar, onun bunun gülmesini aldırmadan görüşünü ortaya koyarmış. Bir gün birinden bir tekme yemiş ama aldırmamış. Bana vuran bir eşekse onu dava edecek değilim ya demiş. Öbür filozofların tersine Sokrates yolculuk yapmayı sevmezmiş, askerlik görevleri dışında hep Atina'da kalmış. Örüpides bir gün ona Herakleitos'un yapıtlarını vermiş ve ne düşündüğünü sormuş. Şöyle demiş Sokrates: "Anladıklarım bana dahice göründü, anlamadıklarım da dahice olmalı. Ancak bunu yorumlamak için Delos'lu iyi bir yüzücüye gereksinimim var." Diyojenes Laertios onun alçak gönüllü ama onurlu bir kişi olduğunu anlatıyor. Bir gün Alkibiades ona ev yapsın diye büyük bir arsa vermek istemiş. Sokrates şöyle demiş: "Ayakkabıya gereksinimim olduğunda bana ayakkabımı kendim yapayım diye deri vermeye kalkarsan ben onu aldığımda gülünç duruma düşmez miyim?" Ölüm ya da yeniden doğuş. Paidon diyaloğunda Paidon, Sokrates'in ölümü dingin ve soylu bir biçimde karşıladığını söyler. Çünkü ölüm bir doğum gibidir. Sokrates öbür dünyada bilge ve iyi tanrıları, iyi insanları bulacağına inanmaktadır. Ölmek onlarla buluşmak olacaktır. Ölüm ruhun bedenden ayrılmasıdır. O bizi dosdoğru bilgiye, bilginin dünyasına götürecektir. Us bedende olduğu sürece doğruyu tam olarak kavrayamayız. Beden bizi tutkularla doldurduğu için gerçek anlamda düşünceyi olanaksız kılar, bizi mal peşine, para peşine düşürür. Bilmek isteyen kişi bedenden ayrılıp her şeyi ruh gözüyle görmeye yönelecektir. Öyleyse öleceği için tedirgin olan birini gördüğünde onun bilgeliği değil bedeni sevdiği yargısına varabilirsin der Sokrates. O Platon'un bilgi kuramının temelini oluşturan Orfeusçu ruh göçü fikrine bağlanır. Der ki ruhların bu dünyayı bırakarak öbür dünyaya gittikleri, oradan da gene bu dünyaya geldikleri, böylece ölmeden yaşama döndükleri düşüncesi anımsadığım eski bir geleneğe bağlıdır. Bu doğruysa, yaşayanlar ölülerden doğuyorsa bundan ruhlarımızın orada olduğu sonucunu çıkarmak gerekecek. Orada olmasalar dünyaya yeniden gelemezlerdi. Yaşayanların ölülerden doğduğunu açıkça göstermek onların yaşamakta olduklarının yeterli bir kanıtıdır. Ölüme mahkum edilen Sokrates bu yüzden ölümün eşiğinde hiçbir korku belirtisi göstermez. Yaşamını gerçekten felsefeye adamış güven dolu birinin ölüm karşısında yürekli kalabilmesi boş bir kahramanlık değildir. Ölüm dediğimiz şey bir yandan bedenin ruhtan ayrılarak kendi kendine kalması, öte yandan ruhun bedenden ayrılarak kendi kendine varlığını sürdürmesi değil midir? Bedenden kurtulan ruh iyi düşünür. Onun ne işitme ne görme duyusu, ne acı ne haz bulandıracaktır. Böylece o kendi içine çekilecek ve bilgiye yönelecektir. Belki ölüm bizi amaca dosdoğru götüren yoldur. Çünkü araştırmalarımızda beden usla birlikte olduğu sürece doğruyu hiçbir zaman tam olarak elde edemeyeceğiz. Öyleyse her filozof öbür dünyaya seve seve gidecektir çünkü aradığı gerçek bilgi oradadır. Bu durumda onun ölümden korkması saçma olur. Gerçek erdem bilgelikle kazanılır. Bilgece ölüme örnek olmuş olan Sokrates bizi her şeyden önce dünyaya ya da insana filozofça yönelişiyle ilgilendirir. Sokrates konuşmalarında deşici, sarsıcı, silkeleyici bir tutum alıyor, doğruyu buldurma yolunda insanları tam anlamında araştırmacı, ayrıştırmacı, hatta kuşkucu olmaya itiyordu. Ona göre hiçbir şey enine boyuna tartışılmadan benimsenmemeliydi. Bu yüzden onun çabası bir anlamda insanları bilgi edinme yolunda yüreklendirme çabasıydı. Önemli olan insanlara bilgiler vermek değil, insanları bilgiye istekli ve yetenekli kılmaktı. Bu tutumuyla Sokrates bize çağdaş eğitim bilimin temel ilkelerini duyurur. Onun çabası bir anlamda da bilgi yolunda gözü peklikleri kırma çabasıydı. Bilgiye varmak için kanıtlamalar yerine yakıştırmalar yapmak yöntemler içinde en kötü yöntemdir. Bu yüzden Sokrates kendini bir bilge, bir bilgili olarak belirlemek yerine bir araştırmacı olarak görüyordu. Araştırmacı olmak da baştan başlamak, bilgiye hiçbir şey bilmediğini düşünerek yönelmek demektir. Bu bize bir alçak gönüllülükten çok bir doğruya ulaşma kaygısını duyurur. Zaten Sokrates'in alçak gönüllü olduğu pek söylenilemez. Savunmada kendini öbür filozoflarla karşılaştırırken alçak gönüllü olmadığı, olmak istemediği ortadadır. Sokrates hatta içimizde benden büyüğü yok demeye getirir. Platon'un bilgi kuramına temel olmuş olan Sokratesçi bilgi anlayışı pek belirgin olmamakla birlikte ülkücü bir anlayıştır. Bilgi öznede içkindir, insan bilgi edinme yolunda kendi kendini araştırmalıdır. Sokrates kendinde aşkın bir güçten söz edercesine daimonundan söz ediyordu. Daimon onun içindeki güçlü ve doğru sesli belirleyici etkendi. Bu ses ona bilginin ve erdemin yolunu göstermekteydi. Zaten Sokrates erdemin bir seçme işi değil, bir bilgi, bir bilgelik işi olduğunu benimsiyordu. Paidon da onun ağzından şu sözlerle karşılaşırız. Gerçek erdem bilgelikle kazanılır. İyimser Sokrates'in tek dayanağı bu içsel doğruya ulaşma deneyidir. Sokratesçi yöntem alay ve doğurtma. Sokrates bir filozof olarak neyin peşindeydi? Bu soruya en doğru yanıtlardan biri ya da birincisi Aristoteles'ten gelir. Aristoteles, metafizikasında ahlakçı Sokrates'in ahlakçı olmaya çalışırken az çok bir bilgi temellendiricisi kimliği ortaya koyduğunu belirtir. Sokrates, ahlak alanındaki araştırmacı tutumuyla Platon'un ve daha sonra Aristoteles'in geliştireceği bilgi ve mantık kuramlarının temel taşlarını koymuştu. Şöyle söylüyor Aristoteles, Sokrates ahlaki erdemleri incelemeye yöneldi. Bu konularda evrensel tanımlamayı getirmeye çalışan ilk kişi odur. Sokrates özü araştırıyordu. Bu da mantık demektir. Çünkü Sokrates tasımlar yapmaya çalışıyordu. Tasımların ilkesi de şeylerin ne olduğudur. Diyalektik o zamanlar karşıtları özden bağımsız olarak inceleyebilecek kadar ve karşıtları inceleyen bilimin de aynı bilim olup olmadığını belirleyecek kadar güçlü değildi. Sokrates'in büyüklüğünü oluşturan iki buluşu vardır. Tüme varımcı konuşma ve genel tanım. Bunların ikisi de bilimin çıkış noktasında bulunur. Sokrates bununla birlikte evrenselleri de tanımları da ayrı varlıklar olarak görmedi. Bunları Platoncular ayırdılar ve onlara idealar adını verdiler. Sofistlerin elinde dağılıp gitmiş olan felsefi düşünceye bir çeki düzen verebilmek için Sokrates tek tek şeylerin karmaşık düzenini aşarak tanımlara yükselmeye çalışıyordu. Onun için en başta önemli olan şuydu, ele aldığı konunun doğru bir tanımını yapmak. Böylece özelden genele, tek tek şeylerin bilgisinden kavramsal bilgiye yükseliyordu. Tüme varım ve onun sağladığı tanımlama, Sokratesçi düşünce yönteminin başlıca aracıdır. Ancak tüme varımın ve tanımlamanın aracı diyalogdur. Bu yüzden Sokrates'in yöntemine genel olarak diyalog yöntemi ya da karşılıklı konuşma yöntemi diyebiliriz. Sokrates karşısındakine kısa sorular soruyor, bu sorularla onu doğruyu aramaya yöneltiyordu. Diyalog onda her zaman iki evrelidir. Birinci evre alay, eironia evresidir. Bu evrede Sokrates karşısındakinin zihnini yanlış bilgilerden arındırır, hiçbir şey bilmeyen bir insanın tutumuyla bir şeyler öğrenmek istercesine karşısındakini sorguya çeker, sonunda onu küçük düşürmeden hafif bir hoşgörüyle güç durumda bırakır, açmaza düşürür, bir şey bilmediğini benimsemeye zorlar. Bundan sonra belki de ebe olan annesinin verdiği esinle doğurtma, maiotike olarak düşündüğü evre gelir. Bu evrede doğru bilgiye çözüme yönelinecektir. Sokrates önceki evrede yanlış bilgilerden arınmasına önayak olduğu kişiyi bu evrede bilgilenmeye iter. Onun yaptığı insanda var olduğuna inandığı bir şeyi ortaya çıkarmak için yardımcı olmaktır. Her insanda iyilik tohumu diyebileceğimiz bir güç, bir bilgi tohumu vardır. Önemli olan bu tohumun yeşermesine katkıda bulunabilmektir. Bu tutumuyla Sokrates bize Platoncu ülkücülüğün gelişini duyurur ve bizi kavramsal düşünceye hem de bu düşünceyi sağlayacak olan araştırma yöntemine hazırlar. Düşüncenin ilk dizgeci dönemi Platon felsefesi, ülkücü bakış açısı. Platon felsefesi, felsefe tarihinde ilk büyük dizgeci atılımı ortaya koyar. Platon'un görüşleri Sokrates'in görüşleriyle karışıyor ya da bütünleşiyor. Sokrates'i Platon'un diyaloglarından öğreniyoruz. Bu diyaloglarda Platon doğruyu bize öğretmeninin ağzından duyuruyor. Sokrates'in nerede bittiğini, Platon'un nerede başladığını kestirmek çok zor bu yüzden. Sanki elimizde iki filozofun oluşturduğu tek bir felsefe var. Sokrates'i anlatan da Platon olduğuna göre iki filozofun ortak ürünü gibi olan şey daha çok Platon'un sayılmalı. Sokrates felsefede bir dönüm noktası oldu. Onunla felsefe salt insan sorunları çerçevesinde de olsa bir sorunlar çeşitliliğine kavuştu. Ayrıca bir yöntem ve dizge kaygısına, bir de kuşkucu bakış açısına ulaştı. Platon öğretmeninden aldığı eğilimleri geliştirdi ve böylece felsefe tarihinin ilk büyük felsefesini oluşturdu. Bu büyük felsefe diyaloglar biçiminde ortaya konuldu. Akıcı bir anlatımı olan bu yapıtların baş kişisi Sokrates'tir. Öbürleri Atina'nın tanınmış soylularıdır ya da filozoflarıdır. Diyaloglarda sorulu yanıtlı tartışmalarda bazen eleştirinin ölçüsü kaçar gibi olur. Ne olursa olsun diyalog bize bir sorunu tek bir yüzüyle değil bütün yüzleriyle açar, bunun için çok önemlidir. Bu diyaloglarda yaşam felsefenin süzgecinden geçirilir, felsefe yaşamı baştan sona açıklayan bir etkinlik olur. Felsefe ahlaktır, siyasettir, ruh yüceliğidir, ölümden korkmamaktır. Diyalog bir dönemi bize tüm girdisi çıktısıyla gösterir. Diyaloğun önemi. Platon'u incelerken onun bir çöküş dönemi filozofu olduğunu unutmamak gerekir. Düşüncesi düşünce tarihinde ilk büyük yükselişi ortaya koyarken tam anlamında toplumsal siyasal yıkımların ortasında çiçeklenmiştir.